Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Aray Bey.
Evet, konuğumuz da burada. İsterseniz siz takdimini de yaparsınız. Bu felsefe dizisine başlıyoruz bugün. Takdimini yaparsanız lütfen.
Tabii, bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Felsefe dünyasından portreler. Daha önce felsefe programları yapmıştık fakat bu tür programlar yapmamıştık. Bu seride amacımız, hedefimiz felsefe dünyasından önemli isimleri hem yaşadıkları tarihsel arka planı biraz aktararak hem kişi hem de düşünür olarak aktarmak, her programda bir felsefeciyi tanıtmak. Zaman zaman bu programları yapıyor olacağız. Fakat bu serinin başlaması için en doğru yer Avrupa ve Batı dünyası düşüncesinin temelini teşkil eden antik Yunan dönemi ve o dönemin en önemli iki felsefecisi diye düşündük. Birisi Platon, diğeri Aristoteles. Bunlar bir hocalık öğrencilik ilişkisiyle de birbirleriyle bağlı olan, aralarında yaklaşık 40 yaş kadar fark olan iki kişi. Bir de Platon'un hocası olan Sokrates var. Sokrates de Platon'dan yaklaşık 40 yaş kadar büyük. Fakat Sokrates'in düşüncelerini biz ancak Platon vasıtasıyla, onun yazdıklarıyla tanıyoruz. Bugün belki Sokrates'ten kısaca bahsederiz. Fakat en önemli iki felsefeci bu dönemde Platon ve Aristoteles. Bugün Platon'u anlatacağız. Gelecek haftaki programda da Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Bu özel serinin, özel programının konuğu da özel bir konuk. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doçent Doktor Hrisi Sidiropoulou. Hoş geldin Hrisi, merhaba.
Hoş bulduk Güven, teşekkür ederim.
Hoş geldiniz diyelim ben de.
Konumuzun uzmanı bir konuğumuz var. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde felsefe ve psikoloji okuduktan sonra Birleşik Krallık'ta 1990 yılında aldığı lisanstan sonra başladı doktora eğitimini 1996'da tamamlıyor ve çağdaş felsefenin en özgün isimlerinden birisi olan Wittgenstein üzerine bir tez yazıyor. Ertesi senede Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümüne geliyor ve 1997'den beri, o gün bugündür, Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. İki sene öncesine kadar Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri bölümünde de antik ve çağdaş Yunanca dersleri vermekteydi. Yani buradan şunu da görebiliyoruz. Platon'dan, Aristoteles'ten bahsederken işte biz faniler İngilizce çevirilerinden ya da Türkçe çevirilerinden okumak durumundayız. Halbuki Dr. Sidiropoulou bunları klasik Yunanca asıl metinlerinden okuyup çalışıyor. Çok geniş ilgi alanları var. Felsefenin en başından en sonuna kadar pek çok konuyla ilgili Profesör Sidiropoulou, antik çağ felsefesi, orta çağ felsefesi olduğu kadar günümüzde az önce bahsettiğim Wittgenstein, çağdaş felsefenin önemli konularından dil felsefesi, zihin felsefesi ve psikoloji felsefesi, biraz da din felsefesi ilgi alanları arasında. 1998, 2004 ve 2018'de Finlandiya'nın Turku kentindeki Abo Akademi Üniversitesi'nde de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunuyor. Wittgenstein üzerine araştırmalar yapıyor ve seminer dersleri veriyor. Ben de kendisini en son galiba 5-6 sene önce Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma vermeye geldiğinde görmüştüm. Daha önceden de tanışıyoruz ama son görüşmemiz galiba o zaman olmuştu. Bu programın açılışı için harika bir konukla birlikte olduğunuzu söyleyebilirim. Ben şimdi sözü Profesör Sidiropoulou'ya bırakmadan önce bir de Özdeş Özbay'a merhaba demek istiyorum. Özdeş, oradasın değil mi?
Evet, buradayım.
Merhaba, biz geçen önceki hafta Can Tombil'le vedalaştık. Açık Gazete'de geçen hafta bir devir teslim töreni oldu, biliyorsunuz. Özdeş, ben de sana Ömer Bey'in Açık Gazete partneri olarak uzun soluklu, verimli bir açık radyo kariyeri diliyorum. Hoş geldin.
Çok teşekkür ederim.
Peki, şimdi felsefe dünyasından portrelere, Platon'la giriyoruz ve Platon'un içinde yaşadığı, var olduğu, Platon'u ortaya çıkartan tarihi ve kültürel arka plan da burada çok önemli. Dünya tarihinde belki en önemli dönemlerden birisi, milattan önce 5. 4. yüzyıl arası. Biraz buradan başlayıp daha sonra pek çok alanda eser vermiş olan Platon'un düşüncesi hakkında konuşacağız. Yani varlıktan bilgiye, erdemden psikolojiye, eğitimden topluma, siyasi yönetimden devlet yapısına kadar pek çok alanda düşünceleri var Platon'un. Bunların bir kısmına olabildiği kadar değinmeye çalışacağız. Hepsi söz sende.
Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için bir onur bu. Ve çok sevinerek başlıyorum. Bence ilk başta biraz tarihi çerçevesinden diyelim konuşalım. Bu şekilde Platon'un Sokrates'e ilişkisini belki de biraz daha net bir şekilde görebiliriz. Sen de dediğin gibi onlar bir hoca öğrenci ilişkinin içerisinde. Şimdi Sokrates 469'da doğmuştur ve 70 sene sonra idam edildi. Şöyle çok önemli bir dönem var bence. 480 ve 430 arasında, yani Pers savaşların sonundan başlayan Peloponez, yani iç savaşın patlamasına kadar yaklaşık 50 sene var. Barış içinde yaşıyorlar, Atinalılar. O zaman bir kente yaşam biçimi çok belirli bir şekilde yaşıyorlar. Ve tabii ki demokrasi dediğimiz şey o zaman şekil alır. Ama tabii ki bu da felsefe için çok etkileyici bir süreç oldu. Ve en mühim hareket şofistlerin hareketi idi diyebiliriz. Şofistler eski ahlaki ve siyasi değerleri tamamen değiştirmek istiyorlar, sorgulatıyorlar. Yani bunların arasında Protagoras ve Gorgias sanırım önünde gelen isimler. Şimdi Protagoras'ın göreceliliğini biraz konuşalım. Belki de çok az çok herkesin bildiği Protagoras'ın her şeyin ölçüsü insandır dediğini biliyoruz. İşte Sokrates'in hiç doğru bulamadığı ve hiç kabul etmediği bir öğreti bu. Yani ahlaki değerlerin bireye veya topluma veya çağa göre değişici öğretisini her zaman kınıp onun karşısına çabalıyor.
Kınayıp yani.
Evet, evet, evet. Ve bu şekilde tabii ki Sokratik dönem başlıyor. Yani artık doğaya yönelik işte dünyanın ilk ilkesi vesaire o kadar ilgisini çekmiyor. Hani topluma yönelik ahlak ve toplum bilim konu edecek konular seçiyor. Şimdi Sokrates'e göre ve tabii ki ondan sonra Platon'a göre bu görecilik toplumsal hayat için çok büyük bir tehlike teşkil eder. Dolayısıyla Sokrates'in yaptığı şey insanlarla konuşmak, normalde bir erdemlerin üzerine konuşup, yani bir standartın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Tabii ki bu da çok bilinen bir şey. Eninde sonunda demokrasi rejimi Sokrates'i idam ediyor. Ve hani bu idam Platon'un üzerine son derece derin bir iz, bir travma bırakacak. Dediğimiz gibi Sokrates hiçbir şey yazmadı. Dolayısıyla Sokrates konusunda bence çok konuşmamız anlamlı değil. Platon'a odaklandığımızda bir şeyler anlayabiliriz Sokrates'le ilgili. Ama tabii ki o da ne kadar mutlak bir şey, yani şey olamaz bence. Hani Sokrates konusunda çok mutlak bir şey söylememiz mümkün değil. Şimdi Platon'un diyalogları, yani eserlerin ezici çoğunluğu diyalog şeklinde yazılıyor. Ve ilk döneminde daha çok Sokrates'in hayatını ve soruşturmalarını yansımaya çalışıyor Platon. Orada idealar kuramı yok. Dolayısıyla tam böyle net pozitif bir cevap alamayız. Yani erdem nedir, adalet nedir, şehir ne şekilde olmalı gibi konulara, sorulara hiçbir net ve değişmeyecek bir cevap gelmiyor. Yavaş yavaş olgunluk döneminde, yani orta döneminde diyelim, idealar kuramı geliştirilince daha çok Platon'a özgü olan teoriler gelecek. Yani idealar kuramına biraz bundan biraz bahsetmek istiyorum. Göreceliliğe karşı bir değişmeyen, ezeli ve ebedi, mükemmel bir standart olduğunu iddia ediyor Platon. Bu standart ideallardır. İdealların arasında en mühim ideası agathon, yani iyiğin ideası. Ve bunlar bizim duyusal alemimizden ayrı bir alemde bulunuyorlar. Bizim işte çabamız bu ideallara bir yere kadar ulaşmak. Tabii ki %100 bu hiçbir zaman olmayacak ama bir ideal, bir vizyon, bir bizi yönetecek değil de hani bir yol açacak bir varlık olarak ortaya koyuyor Platon. İddiaları öğrenmeden, bilmeden zaten bilgi kazanmamız mümkün değil. Bir bilgi ve sanı arasında kalacağız.
Ben de şöyle bir şey ekleyeyim izninle. Geçen hafta ve ondan önceki hafta da matematik üstüne konuşuyorduk. Hı-hı. Orada gündeme gelen sorulardan bir tanesi mesela matematiksel doğrular keşif midir, icat mıdır?
Evet.
Sorusuydu. Benzer bir soruyu Platon'un ideaları için de sorabiliriz. Hatta matematik felsefesine bu soru Platon'un düşüncesinden ödünç alınarak geçiyor. Yani mesela iyinin ne olduğunu merak ediyoruz. İyi insanın kendi icat ettiği ve kendi yaşadığı kültürel döneme göreceli olan bir kavram mıdır? Yoksa Platon'un dediği gibi icat edecek bir şey değil, keşfedecek bir şeydir. Çünkü sonsuzdan beri vardır. Biz bir şekilde onu felsefi yöntemlerle arayıp bulabiliriz. Buna benzer bir şey savunuyor galiba, değil mi?
Aynen öyle ve bence bu son derece önemli. Çünkü diyelim ki bu dünyada hiçbir adil insan kalmazsa, hiçbir devletin, toplumun adaleti hiç kalmazsa, adalet yok mu diye soracak Plato. Tabii ki ona göre adalet vardır. Olmazsa da hiçbir umut da yok. Yani tam sanırım sofistlere karşı en güçlü olan teorisi, görüşü bu.
Evet ve aslında yani bunları bilgi felsefesiyle ilgili olarak düşünmek, anlamak mümkün. Fakat tabii Platon'un derdi bir tek soyut bir takım felsefi önerilerde bulunmak değil, bunları son derece pratik meselelere, ahlakla ilgili, senin de dediğin gibi değil mi, siyasetle ilgili, devlet yönetimiyle ilgili meselelere bağlamak üzere düşüncesini böyle çok çok kapsamlı ve birbirine bağlanmış düşünce parçaları şeklinde geliştiriyor.
Evet, bence bu da çok önemli bir nokta. Çünkü günümüzde mesela epistemoloji çalışan insanlar çoğu zaman bilgi ve sanı, yani episteme, Platon'un episteme dediği ve sanı, doksa dediği iki şeyden bahsediyorlar. Aradaki farkı üzerine konuşmaya çalışıyorlar ama o hiçbir zaman daha kapsamlı, daha etiği, daha insan hayatını ele alacak bir soruşturma, bir felsefi soruşturması değil. Bunu sanırım hiçbir zaman unutmamamız lazım. Platon'a göre kesin olan herhangi bir şey, bir ahlaki bir varlık içerecek. Yani hiçbir görüşü, hiçbir teorisi etikten mahrum değil. Her zaman hayatın ve toplumun, şehrin sorularına bir cevap olarak ortaya koyuyor teorilerini Plato. Bunu da bir ekleyeyim. Platon'un zamanında Atina'nın en kötü, en bozulmuş haliydi. Ve bunu Platon sanırım sofistlerin getirdiği çöküşünden biliyor. Dolayısıyla tüm felsefesinde bir birliğin peşinde. İşte demokrasi bu yüzden hiç sevmiyor. Hani demokrasi birçok görüşün mümkün olan bir rejimi ve kabul edilen bir rejim olarak görüyor. Tabii ki bu ideaya ulaşmamızı hiç mümkün kılmıyor. Dolayısıyla topluma da zarar veriyor diye düşünüyor. Yani hiçbir zaman Platon'un epistemolojide veya işte varlık biliminde bir etik boyutu eksik değil diyebilirim.
Evet, hocası Sokrates'in de idama mahkum edilmesi yine böyle işte sözde ahlaki bir sebeple olmuştu değil mi? Atinalı gençleri işte ahlaki olarak yoldan çıkarmak,
evet,
falan
öyle
gibi bir suçlama sonucunda. Bunu da aslında en canlı şekilde öğrencisi olan Platon'un yazdığı diyaloglardan bir tanesinde Phaedo isimli ya da ruha dair diye de bazen çevriliyor. Diyalogdan biliyoruz. Orada Sokrates işte etrafında öğrencileri olduğu halde hapishanedeki hücresinde son bir konuşma veriyor. Ruha dair bir takım felsefi görüşlerini de paylaşıyor. Ve sonra baldıran zehirini içerek ölüyor. Bunun Platon üstündeki etkisi de sen de diyorsun ki aslında hayat boyu Platon'un düşüncesi üstünde sürmüş.
Bence Feydon en önemli diyaloglarından biri. Çünkü orada Platon'un beden ve ruh teorisini de görüyoruz. Ona göre hani Sokrates'in ağzıyla tabii ki bunu ortaya koyuyor. Ölüm bedenin ruhun bedenden ayrılmasından ibaret ve bunu gerçek filozof zaten tüm hayatı boyunca arzulayıp buna hazırlanmalı. Yani felsefe yapmak ölüme hazırlanmaktan ibaret bir şey. Peki bu biraz çarpıcı bir iddia. Hani ne anlatmak istiyor Platon? Bence ölüm ideallara daha çok yakın olmamızı sağlayacak. Dolayısıyla ruh ve idealların arasında bir benzerlik olduğunu iddia ediyor. Yani ruh da ölümsüz ve saf, yani bedenin kirliklerinden ve hani bu duyusal alandan aldığı etkilerinden kurtulup tam idealar gibi olabilir. Dolayısıyla
evet,
orada
bir... Aslında... Pardon, sözünü kestim. Çok iyi oldu çünkü gelecek haftada Aristoteles'ten bahsederken üstünde duracağımız konulardan bir tanesi bu ruh kuramı olacak. Platon'a göre bedenin niteliklerinden bir tanesi değil, ruh. Beden öldükten sonra ruh var olmaya devam edebiliyor. İşte bu Phaidon diyaloğunda bunu bu temelde öğrencilerinin üzülmemesini gerektiğini de söylüyor Sokrates onlara. Aristoteles'te pek böyle değil, ruhla beden arasında daha bir bağımlılık ilişkisi var. Bunlardan bahsedeceğiz. Fakat bu ruh konusunun antik Yunan döneminde ve genel olarak antik dönemde bir hayli önemli olduğunu görüyoruz. Ta Homeros'un destanlarından başlayarak ruha atıflar var. Fakat burada ruh diye çevirdiğimiz kelimenin aslında Türkçe'de can. Kavramına yakın geldiğini, daha sonra Hristiyanlık felsefesi ve onu izleyen düşüncelerle gelişen ruhla aynı şeyden bahsetmediğimizi de herhalde bir dipnot olarak belirtelim.
Yani ben bunu söyleyebilirim ruh konusunda. Platon tabii Pisagorcu ekolünden çok etkileyip, aslında Yunanlara ait olmayan bir kavram geliştirdi. Yani Yunan kavramı Homeros'ta bulduğumuz ruh kavramı. Ve dediğin gibi orada can gibi bir varlıktan bahsediyoruz. Yani bu Homeric İonyalı gelenek daha çok Aristoteles'e getiriyor bizi. Aristotelesçi geleneğinde ruh doğal bilimin konusu oluyor. Platoncu geleneğinde ruh bir ahlaki alanın bir meselesidir. Phaidon bu yüzden ahlak üzerine bir diyalog olarak adlandırılıyor. Bir siyasette...
Peki buradan da biraz bu sosyal kuramlara geçelim mi? Yani
evet.
Belki arada bahsetmemiz gereken bir mağara alegorisi falan
evet.
var ünlü.
Evet.
Fakat pek onlara vakit belki
evet, birkaç dakikamız kaldı.
Ama devlet hakkında ne dediği çok önemli. Ütopya üstüne söyledikleri var. Çağdaş felsefeciler arasında Karl Popper gibi insanları etkilediğini biliyoruz. Belki kapatmak için programın son bölümünde bu böyle şeyleri konuşsak ne dersin?
Tabii ki. Devlet bence Platon'un felsefesinin ana eseridir tabii ki. Ve orada demokrasiye karşı olduğunu görüyoruz. Neden karşı olduğunu biraz epistemolojisinden de anlayabiliriz. Çünkü demokrasi doksanın diyarı. diyebiliriz. Yani filozof kral niye devleti yönetmeli? Çünkü sadece o ideallara, özellikle iyinin ideasına ulaşabilir. Çok uzun bir eğitimden geçtikten sonra. Yani devleti üçe bölüyor Platon. Muhafızlar, yani yönetim diyelim. Sonra güvenlik, askerler. Ve ondan sonra üretici halk. Yani orada tüccar olabilir, sanatkar olabilir. Ve işte devlet ne zaman adildir, adalet ne zaman olacak, aklı daha çok güçlü olan insanlar muhafız olduklarında. Yani onlar yönetmeli, askerler koruyalı devleti ve üçüncü sınıf, sınıf kelimesini pek sevmiyorum ama neyse, onlara itaat etmeleri lazım. Ama bir köle gibi bir itaat değil bu. Yani tam bu üçe bölünmesi devletin ruhun da üçe bölünmesiyle eşleştiriyor Platon. Yani ruhta da hani bir akıl var, yani akıl var, ondan sonra irade var, bir de tabii ki iştah var. Yani en iyisi tabii ki ruhta aklın daha çok güçlü olması. Şöyle bitirebiliriz. Sanırım Platon çok eleştirildi. Özellikle Karl Popper gibi insanlardan. Çünkü bir protofaşist bir teori olarak görüyorlar. Halbuki bunu unutmamamız lazım. Devletin 472 paragrafında Ütopya'ya karşı bizi uyarıyor gibi oluyor. Hani şunu diyor, hiçbir zaman teori ve uygulama arasında %100 bir özdeşlik olamayacak. Ama fark etmez, bunu biz bilelim de her zaman en iyi yapabileceğimiz en adil bir toplum için mücadele edelim. Çünkü mutlak olmadan, yani mutlak adaleti anlamadan göreceli adaleti de anlayamayız. Dolayısıyla bence burada politik bir teori tam olarak sunmuyor Platon. Yani şey der gibi, yani burada benim düşünebildiğim en iyi, en güzel, en adil toplum. Yani hiçbir zaman %100 oraya varmayacağız ama en azından bir bize yol gösterici bir model olarak görebiliriz bunu. Yani ben öyle görüyorum. Yani Popper'e katılmıyorum açıkçası.
Evet, ve şu da gözüküyor. Platon'un önerdiği aklındaki toplum ve siyaset modeli, kuramı aslında çok daha derinlerde bireylerin psikolojik doğaları üstüne düşündükleriyle bağlanıyor ve bunlarla kendiliğinden ortaya çıkmış fikirler değil. Bunlar birey hakkında, bilgi hakkında, varlık hakkında, psikoloji, eğitim hakkında ne düşünüyorsa bunların yansımalarını toplum, siyaset yönetimi ve devlet hakkındaki görüşlerinde de görüyoruz. Bu geniş kapsamlılık ve sistematiklik benim çok etkileyici bulduğum bir şey. Evet. Platon'da da öyle, Aristoteles'te de benzer bir durum var. Ondan da gelecek hafta bahsedeceğiz.
Çok güzel.
Platon Atinalı bir felsefeci. Atina'da doğup Atina'da büyüyor. Atinalı olmanın önemli bir yanı var. Aristoteles ise Atinalı olmayan, dışarıdan gelmiş, Stagiralı bir felsefeci. Periferiden daha sonra Platon'un okulunda bir öğrenci haline geliyor. Bunun da bir parça önemi var. Bunlardan gelecek hafta Yeditepe Üniversitesi'nden Lale Levin Basut'un konuk olduğu programda bahsedeceğiz. Bugün ama konumuz felsefe dünyasından portreler serisinin ilk programında Platon'u ve hocası Sokrates'i anlatmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doktor Hrisi Sidiropoulou'ydu. Hrisi çok çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Hrisi Hanım çok teşekkür ederiz.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Her zaman bekleriz.
Teşekkürler.
Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.